Amos şimdi İsrail halkına Tanrı'nın kendilerine yolladığı yargıyı hatırlatır. Amos 4. bölüm 6. ayet. Bütün kentlerinizde açlıktan nefesiniz koktu. Bulunduğunuz her yerde size kıtlık verdim. Yine de bana dönmediniz. Rab böyle diyor. Tanrı onları kıtlıkla yargılamıştı ama bu onların kendi ruhsal konumları konusunda uyanmalarına neden olmadı. Yine de bana dönmediniz. Rab diyor der. Onların üzerinde bunun hiçbir etkisi olmamıştı. Amos 4. bölüm 7 ve 8. ayetlerde hasat mevsimine daha 3 ay varken sizden yağmur da esirgedim. Bir kente yağmur yağdırdım, öbürüne yağdırmadım. Bir tarla yağmur aldı, öteki almayıp kurudu. Su bulmak için kent kent sersemce dolaştınız. Suya doymadınız, yine de bana dönmediniz, Rab böyle diyor der. Bundan sonra Tanrı bir kuraklık gönderdi. Yağmur yağmamasının denetimi Tanrı'dadır. Tanrı hasat zamanından önce 3 ay yağmur yağdırmadı ki bu da büyük bir felakettir. Ve Tanrı'nın bir kente yağmuru yağdırıp diğer kente yağmur yağdırmadığına da dikkatinizi çekmek isterim. Tanrı bunu yağmurun rastlantı sonucu değil kendi egemen iradesine göre yağdığını göstermek için yapmıştır. Kuraklık o kadar ciddi bir boyuttaydı ki insanlar bir kentten yağmur olan bir kente gider ve dönüşte eve bir testi su götürmek için uğraşırlardı. Bunun onları Tanrı'ya döndürmesi gerekir diye düşünüyoruz. Yine de bana dönmediniz. Rab böyle diyor der Tanrı sözü. Anadolu insanı bunu çok iyi anlayacaktır. Çocukluk yıllarımı hatırlarım. Bazen çok büyük bir kuraklık zamanı olurdu ki bazı köylerde insanlar içmek için su dahi bulamazlar. Başka köylere gidip at eşek sırtında su getirirlerdi. Tabii ki bu yeni bir şey değildi. İnsanların Amos'un zamanından beri yaptığı bir şeydi. Tanrı'dan bir uyarıydı ama onlar buna kulak asmadılar. Amos 4. bölüm 9. ayette Samyeli ve küfle sizi cezalandırdım, mahvettim bağlarınızı, bahçelerinizi, incir ve zeytin ağaçlarınızı çekirge yedi, yine de bana dönmediniz, Rab böyle diyor der. Samyeli ve küf ürünler çölden gelen yakıcı bir rüzgar yüzünden yanmıştır. Bunlar Samyeli ve küf buna işaret eder. Ve küf rutubetten değil aşırı kuraklıktandı. İncir ve zeytin ağaçlarınızı çekirge yedi, yine de bana dönmediniz diyor Rab. Amos 4. bölüm 10. ayette Mısır'da olduğu gibi aranıza salgın hastalık gönderdim. Kılıçtan geçirdim yiğitlerinizi, atlarınızı düşmanlarınıza verdim. Ordugahınızın pis kokusunu burunlarınıza doldurdum, yine de bana dönmediniz, Rab böyle diyor der. Ordugahınızın pis kokusu hastalıktan ve savaştan ölenlerin bedenlerinin kokusuydu. Bütün bunlara karşı Rab'be dönmediler. Amos 4. bölüm 11. ayette Sodom ve Gomorra'yı alt üst ettim. İçinizden bazılarını. Ateşten kurtarılan yanık odun parçasına döndünüz, yine de yönelmediniz bana, Rab böyle diyor der. Bazı kutsal kitap yorumcuları bunun geçmişteki belaların bir özeti olduğunu düşünür. Ben bundan kuşku duyuyorum çünkü Yunus kitabından bu sırada Asurlu'nun kuzeydeki krallığa saldırıp yağma etmekte olduğunu biliyoruz. Asur şuraya buraya saldırır ve bazen de bütün bir topluluğu esir alırdı. Tanrı Asurlu'nun bir kuş gibi krallığın orasını burasını gagalamasına izin veriyordu. Bu halk için günün birinde krallığın tümünün düşebileceği hakkında bir uyarı oluşturmalıydı ama olmadı. Tanrı'dan gelen uyarıyı kabul etmediler ve kötü yollarına devam ettiler. Yine de yönelmediniz bana diyor Rab. Amos 4. bölüm 12. ayette bu yüzden sana şunu yapacağım ey İsrail. Yapacaklarım için Tanrı'nı karşılamaya hazırlan ey İsrail der. Tanrı burada onlara ne yapacağını söylemez, sadece sana şunu yapacağım. Ve yapacaklarım için diyor, üzerlerine birdenbire saldırıp onları sürgüne götürenlerin Asurlular olduğunu biliyoruz. Yani İsrail halkı Tanrı'ya inanmadı ve Tanrı'ya dönmedi. Tanrı bu halk için Asur'a sürgünün de ötesine işaret eder. Tanrı'nı karşılamaya hazırlan ey İsrail der. Asurlular geldiğinde halkın tümünü sürgüne götürmediler. Birçoğu öldürülmüştü. Bu onların Tanrı'yı ölümle karşılayacakları anlamına gelir ki bu herkesin yapması gereken bir olaydır. Tanrı'yı karşılamaya hazırlan ey İsrail, bu günümüzde bile her bir birey için önem teşkil eden bir mesajdır. Tanrı bir arkadaşımı hayatındaki günahtan ötürü çok kesin bir şekilde cezalandırdı. Bana Tanrı'nın kendisini nasıl cezalandırdığını anlattı. Üzerine gelen yargı bir adamın dayanabileceği bir şey olduğu halde epey şiddetliydi. Olup bitenler hakkında ona anlayış göstermeye çalışırken bana, beni rahatsız eden şey başıma gelen yargı değil. Daha Tanrı'nın önüne çıkmadım ve o zaman olacaklar için korkuyorum dedi. Ona biliyorsun ki ben de Tanrı'nın önüne çıkacağım. Onun önüne olduğum gibi çıkacak olsam gerçekten korkudan ölürdüm. Ama onun önüne olduğum kişi olarak çıkmayacağım. Ben Mesih'teyim ve Tanrı Mesih'i görecek. Sevgili oğul da kabul edildim dedi. Arkadaşım yaşamış olduğum hayat hakkındaki tek tesellim de zaten bu dedi. Dostum bu mesaj aynı zamanda sizin içindir. Tanrını karşılamaya hazırlan. Şu anda Tanrı'nın önüne çıktığınızı düşünelim. Belki de siz ve ben onun önüne yakında çıkacağız. Diyelim ki bu hayat geçti bitti. Buradayken sizin için çok önemli olan şeylerin artık bir önemi olmayacağı konusunda size garanti verebilirim. Yeryüzündeki hayat bitmiştir. Onu bitirmişsiniz. Ondan ayrıldınız. Tanrı'nın huzurundasınız. Onun önünde nasıl duracaksınız? Belki de siz insanları hoşnut etmek için yaşadınız ve komşularınızın sahip olduğu şeylere sahip olmak için çalışıp durdunuz. Kendi gücünüzde, kendi hayatınızda, kendi karakterinizde Tanrı'nın önünde duramayacağınızı bilmelisiniz. Sizin ve benim Tanrı'ya sunacak hiçbir şeyimiz yok. Bizler iflas etmiş durumdayız dostum. Suçlar ve günahlarda ölüyüz. Tanrı'nın önünde durabilmemizin tek yolu Mesih'tir. Sizler ve ben Tanrı'nın önünde aklanmış bir şekilde durabilelim diye Mesih bizim suçlarımız için sunuldu ve aklanmamız için diriltildi. Tanrı'nın önünde Mesih'in doğruluğunda ancak durabiliriz. Şimdi köylü vaizimiz bizlere karşılaşacağımız bu Tanrı'nın kim olduğunu söyleyecek. Bu Tanrı sözündeki en görkemli, saygı uyandıran bildirilerden birisidir. Amos 4. bölüm 13. ayet. Çünkü dağlara biçim veren, rüzgarı yaratan, düşüncelerini insana bildiren, şafağı karanlığa çeviren, dünyanın yüksek yerlerine ayak basan işte O'dur. Onun adı Rab, her şeye egemen Tanrı'dır, diyor. Amos onu her şeye gücü yeten, her şeyi bilen ve her yerde var olan Tanrı olarak bizlere sunar. Tanrı gücü her şeye yeten yaratıcıdır. Bütün güce sahiptir. Dağları yaratan ve rüzgarı yaratan O'dur. Her şeyi bilir ve sizin düşüncelerinizi uzaktan görür. Ve aynı anda her yerde birden bulunmaktadır. Dünyanın yüksek yerlerine ayak basan O'dur. Nereye giderseniz gidin, isterseniz Ay'a gidin, ondan kaçamazsınız dostum. Belki çok iyi rol yapıyorsunuz ve arkadaşlarınız ve komşularınız, hatta eşiniz bile sizin çok iyi bir insan olduğunuzu düşünüyor. Ama cennette mezmur yazarının söylediği gibi 90. mezmur 8. ayette suçlarımızı önüne, gizli günahlarımızı yüzünün ışığına çıkardın diyeceğiz. Tanrı sizi tanır. Rol yapmanın bir faydası yoktur. Ona gidip teslim olun. Polis kuruluşu sizin peşinizde olmayabilir ama Tanrı suçlarınızı bilir. Bir yorumcu yeryüzündeki gizli günahın cennette açık bir skandal olduğunu söyler. Tanrı sadece bizleri çok iyi tanımakla kalmaz. Amos'un hitap ettiği kişileri de şahsen tanıyordu. Amos, onları bütün yüreğiyle Tanrı'nı karşılamaya hazırlan ey İsrail diye uyardı ve teşvik etti. Bizler de bugün Tanrınızı karşılamaya hazırlanın diyoruz. Amos 5. bölüm İsrail'in gelecekteki suçundan ötürü cezalandırılacağını söyler. Bundan önceki bölüm bir kesinlik hissiyle son buldu. Tanrı kapıyı kapatmış, yargı kaçınılmaz ve İsrail için hiçbir umut kalmamış görünmektedir. 5. bölüm geleceğe uzandığından ve Tanrı'nın onları suçlarından ötürü cezalandıracağını açıkça bildirdiği halde ilk 15 ayette Tanrı İsrail'e kendisini aramaları ve böylece yargının engellenmesi için yalvarmaktadır. O son yargı darbesini indirmediği, onları sürgüne yollamadığı sürece onlar için bir umut vardı. Amos 5. bölüm 1. ayette ey İsrail halkı kulak ver der. Bir ağıt gibidir. Çok acıklı bir cenaze ezgisi söylenir. Şimdi onlarla yumuşak bir şekilde Tanrı konuşmaktadır. Amos 5. bölüm 2. ayette üzerine yakacağım ağıtın sözlerine düştü erden kız İsrail. Bir daha kalkamaz. Serilmiş kendi toprağına kaldıran yok der. Hoşea peygamberliğine başladığında evindeki deneyimlerinden söz etmişti. Bir fahişeyle evlenmişti ve Tanrı onu kuzeydeki krallığa sen bir fahişesin ama Tanrı hala seni seviyor demesi için yollanmıştı. Burada Amos sen bir bakireydin ve Tanrı seni kendisiyle nişanlamıştı der. Bu günümüzdeki her inanlının bir resmini oluşturur. Elçi Paulus Korintlilere 2. Korintliler 11. bölüm 2. ayette sizler için tanrısal bir kıskançlık duyuyorum. Çünkü sizleri el değmemiş kız gibi tek ere Mesih'e sunmak üzere nişanladım der. Bizler ona geldiğimizde günahlarımız bağışlanır ve onunla yeni bir hayata başlarız. Durum nasıldır? Geçtiğimiz son birkaç yılda neler olup bitti? Siz de İsrail'in yaptığını yapıyor musunuz? İsrail halkı fahişelik yaptı. Siz de İsrail gibi sizi sevene sırtınızı çeviriyor musunuz? Dünya ve benliğin şeylerine çekilerek yoldan çıkıyor musunuz? Şeytan sizi burnunda halka olan biri gibi çekip duruyor mu? Günümüzde çok sayıda Hristiyan bu durumdadır. Bu bir cenaze ezgisi gibidir. Düştü erden kız İsrail, bir daha kalkamaz, serilmiş kendi toprağına, kaldıran yok der. Amos 5. bölüm 3. ayette bu yüzden egemen Rab şöyle diyor. 1000 kişiyle savaşa çıkan kentin 100 adamı sağ kalacak. 100 kişiyle çıkanın 10 adamı kalacak, İsrail halkına der. 1000 kişiyle savaşa çıkan kentin 100 adamı sağ kalacak diyor. Amos Tanrımızla karşılaşmaya hazırlanın. Öleceklerin sayısına bakın der. 100 kişiyle çıkanın 10 adamı kalacak, İsrail halkına. Bunlar diyarda bırakılacak olanlardı ama çok büyük bir çoğunlukla öldürüleceklerdi. Amos'u dinleyin. Bu ulus için son çağrıyı yapar. Amos 5. bölüm 4. ayet. Bu yüzden Rab İsrail halkına şöyle diyor. Bana yönelin yaşarsınız. Davet geçerlidir. Söz gönderilmiştir. Tanrı onları kendisine dönmeye çağırır. Bunu şimdi bile yapsalar yaşayacaklardı. Amos 5. bölüm 5. ayette Beytel'e gitmeyin. Gilgal'a girmeyin, Beerşeva'ya geçmeyin. Çünkü Gilgal halkı kesinlikle sürgün edilecek. Beytel bir hiç olacak der. Beytel'e gitmeyin. Beytel altından buzağlardan birinin bulunduğu yerdi. Bu arada günümüzde Beytel'i bulamazsınız. Rehberler bana iki değişik yer olduğunu söylediler. Bu yüzden tam olarak nerede olduğundan emin dahi olamıyoruz. Genel olarak nerede olduğu bilinmektedir ama tam olarak nerede olduğunu göstermek zordur. Gilgal'a girmeyin diyor. Gilgal, İsrail'in Yeşun'un önderliğinde Şeria'yı geçip diyara ilk geldiğinde kamp kurduğu yerdi. Burada buluşma çadırını kurmuşlardı ve Eriha'ya yürümelerinin planları burada yapılmıştı. Burası çok kutsal bir yer haline geldi. Hatta Tanrı onlara, çocuklarına kendisinin onları kurtardığı yerin burası olduğunu söylemelerini istemişti. Bunun yerine bu insanlar putperest olmuşlar ve Tanrı için kutsal olan bu yerler putların dikildiği yerler haline gelmişti. Beerşeva'ya geçmeyin diyor. Beerşeva güneydeki Yahuda krallıklarıydı. Burada da bir başka ünlü yer karşımıza çıkıyor. İbrahim ve Avimelek Beerşeva'da antlaşma yaptılar. Ve sonra İbrahim Rabbe Yaratılış 21. bölümde gördüğümüz gibi burada dua etti. Dan'dan Beerşeva'ya kadar sözü kutsal kitapta kuzeyden güneye bütün İsrail'den söz etmektedir. Amos'un günlerinde kuzeydeki krallıktaki insanlar putlara tapınmak için Beerşeva'ya haç yolculuğuna çıkıyorlardı. Çünkü Gilgal halkı kesinlikle sürgün edilecek diyor. Beytel bir hiç olacak. Amos neden bu noktada Beerşeva'dan söz etmez? Çünkü Beerşeva kuzeydeki krallıkta değil güneydeki krallıktadır. Beerşeva'nın güneydeki krallıkla birlikte sürgüne gitmesi 100 yıldan fazla bir zaman sonra gerçekleşir. Ancak kuzeydeki krallıktaki hem Beytel hem de Gilgal sürgüne gitmek üzeredirler. Amos'un buradaki sözlerinin ne kadar doğru olduğunu tarih kayıtlarından görüyoruz. Ama sözlerini onlar için hala bir umut olduğunu söyleyerek devam eder. Amos 5. bölüm 6. ayette Rabbe yönelin yaşarsınız. Yoksa Yusuf soyundan bir ateş gibi parlar, Beytel'i yakıp yok eder. Yangını söndürecek kimse çıkmaz diyor. Rabbe yönelin yaşarsınız. Bu harika bir davettir. Yoksa Yusuf soyundan bir ateş gibi parlar. Tanrı bana dönmezseniz sizi yargılamak zorunda kalacağım der. Amos 5. bölüm 7. ayette ey adaleti acı pelin otuna çevirenler, doğruluğu yere çalanlar der. Liberal yani Tanrı sözüne uymayan bir teolojisi olan bir adam bu ayetleri çok vurgulamaktadır. İşlerle kurtulmaya inanıyordu ve düşüncelerini bu ayetlerle kanıtlamaya çalıştı. Ne yazık ki Amos'un mesajının tümünü hesaba almadı. İsrail ulusu Tanrı'nın bildirmiş olduğu tapınma biçimini yerine getirmekteydi. Kurbanlar sunuyorlardı, Tanrı'nın kendilerine vermiş olduğu ayinleri yerine getiriyorlardı ama hayatları ağızlarıyla bildirdiklerinden çok uzaktı. Yani ağızlarıyla doğru olduğunu söyledikleri şeyleri hayatlarında yerine getirmiyorlardı. Yıllar önce Dr. Temple Morgan, seküler küfür edilmesinden daha çok korktuğunu söylemişti. Birçok insan kilisedeki bütün biçimleri ve ayinlere katılırsanız çok dindar olduğunuzu düşünür ama kilisede, kilise ayinlerine uygun olmayan bir şey yaparsanız bunun bir küfür olduğunu düşünür. Dostum ben gerçek tehlikenin böyle şeylerde olduğunu sanmıyorum. Gerçek tehlike kiliseye gidip kendisinden bütün bereketlerin aktığı Tanrı'ya şükürler olsun diye şükran ilahisi söyleyen ama kilisenin dışında dürüst olmayan, içinde adalet ve doğruluk olmayan bir hayat yaşayan kişilerdedir. Bu sekülerin ya da sokağın küfürüdür. Tanrı'nın İsrail halkının hayatlarında kınadığı şey buydu. Mesih'e diri bir imanın gerekmediğini söylemiyorum. Kurtuluşunuz için Mesih'e güvenmeniz kesinlikle şarttır ve acildir. Ama dostum, Mesih'e güvendiğinizi bildirir ve kilise dışındaki hayatınız müjdeye uymazsa size bunu tanımlayacak sadece bir tek söz olduğunu söyleyebilirim. Bu söz serttir ama Rab İsa bu sözü herkesten daha çok kullandı. İsa kendi zamanında yaşayan din önderlerine ey ikiyüzlüler diye hitap etmişti. İsa'nın bunun için kullandığı sözcük budur. Bunu ben söylemiyorum. Günümüzde insanların önüne çıkıp Mesih'e olan muhteşem sevgimizi ve güvenimizi bildirip sonra da bildirmemiz gereken müjdeyi kınayan bir hayat sürmemiz utanmaz bir ikiyüzlülüğü oluşturur. Günümüzde müjdenin davasına zarar veren şey budur. Birçok Hristiyan bundan söz edilmesini istemez çünkü Hristiyan işinde çok aktiftirler ama iş ve sosyal yaşamlarında Rab için yaşamakta aktif değiller. Evli olan ve topluluktaki hemen hemen her alanda aktif olan bir adam tanırım. Ama bu adam kilisedeki bir bayanla ilişkiye girdi. Bir süre topluluğa gelmedi ve verdiği zararı tamir etmeden, hayatında hiçbir değişiklik yapmadan toplulukta aktif hizmete dönmek istedi. Ben vaiz olarak bu tür bir şeyi kesinlikle kınadım. Kabul etmedim ve bundan ötürü mantıksız olmakla da suçlandım. Amos bu bildiride bulunurken Rab'be uygun bir şekilde yaşamamayı kınamaktadır. Mesajının özünde bu vardı. Gördüğünüz gibi Tanrı'nın bu tür bir mesajı verecek birisini bulmak için bu adamı ta güneyden, güneydeki krallıktan getirmesi gerekmişti. Beytel ve Samiriye'deki ücretli vaizler sadece insanların kendilerinin söylemesini istediği şeyleri söylüyorlardı. Birkaç yıl önce önde gelen bir kutsal kitap yorumcusu günümüzdeki kilise kürsüsünün cemaatin düşüncelerinin dile getirildiği bir yer olduğunu söylemişti. Oysa Paulus Timoteus'a 2. Timoteus 4. bölüm 3 ve 4. ayetlerde şöyle der. Çünkü öyle bir zaman gelecek ki sağlam öğretiye katlanamayacaklar. Kulaklarını okşayan sözler duymak için çevrelerine kendi arzularına uygun öğretmenler toplayacaklar. Kulaklarını gerçeğe tıkayıp masallara sapacaklar. İnsanların kulakları hoş ve tatlı bir şey duymayı ister. Sonra kalkıp vaizin sırtını sıvazlarlar ve ona ne kadar tatlı olduğunu söylerler. Sen benim sırtımı kaşı, ben de senin sırtını kaşıyayım ve böylece ikimiz de güzel bir zaman geçirelim diyen eski bir Mısır oyununa benzer bir yaşam tarzını kabul ederler. Günümüzde bu kiliselerimizde çokça yaşanan bir durumdur. Liberalizm bunu yıllardır yaptı ve günümüzde birçok muhafazakar kilisede bunu görmekteyiz. Amos adlı bu adamın çok dindar olmadıklarını önermesi bile İsrail halkına bir hakaret gibi gelmişti ama Amos'un onlar için mesajı buydu. Amos 5. bölüm 8. ayette Ülker ve Orion takım yıldızlarını yaratan, zifiri karanlığı sabaha çeviren, gündüzü geceyle karartan, deniz sularını çağırıp yeryüzüne dökenin adı Rab'dir der. Yine burada Tanrı'nın lütufkar çağrısını görmekteyiz. Tanrı sabırlıdır. Tanrı benim olabileceğimden çok daha fazla sabırlı. Tanrı'nın sabrına karşı sabırlı olmayı öğrenmem gerekiyor. Tanrı gerçekten de çok sabırlı ve tahammüllüdür. Ülker ve Orion takım yıldızlarını yaratan der. Ülker gökyüzündeki birçok takım yıldızından birisidir ve tabii ki o zamanki insanın bildiği bir takım yıldızıydı. Zifiri karanlığı sabaha çeviren, gündüzü geceyle karartan, deniz sularını çağırıp yeryüzüne dökenin adı Rab'dir diyor. Yani yağmurun yağmasına neden olan Tanrı'dır. Yağmurun yağmasına hidrodinamik yasasının neden olduğu doğrudur. Ama hidrodinamik yasasını kim yarattı? Suyu denizden yeryüzüne yükseltip bulutlara koyan ve o bulutları tam istediği yere gidene kadar rüzgarla hareket ettiren, sonra da istediği yerde yağmuru yağdıran kimdir? Dostum bunu yapan Tanrı'dır. Amos adı Rab'dir demektedir. Bütün bunlarla İsrail halkına siz putlara döndünüz. Hayatınız diri Tanrı'ya, yaratıcı olan diri Tanrı'ya iman edişinizle uyuşmuyor demektedir Amos. Amos 5. bölüm 9 ve 10. ayetlerde kaleyi ansızın yıkar, surlu kenti yerle bir eder. Mahkemede kendilerini azarlayandan nefret ediyor, doğru konuşandan iğreniyorlar der. Mahkemede kendilerini azarlayandan nefret ediyorlar. Mahkemede onları azarlayan kişi hakim olacaktır. O zamanlarda mahkemeler surlu kentlerin kapılarında yapılırdı. Kutsal kitap boyunca hakimlerin kent kapısında oturduklarını görüyoruz. Boaz, Naomi ve Ruth'un mirası konusunu halletmek için yakın akrabasını Bethlehem kentinin kapısına getirdi. Lut'un Sodom'a gidip orada politikaya atıldığında kent kapısında oturduğunu okuruz. Orada ne yapıyorlardı? Hakimdi. Amos hatalı olanı azarlayan hakimden nefret edildiğini söyler. Bu yüzden hakimlerin çoğu kötülük yapanlarla işbirliği yapmayı seçmişti. Doğru konuşandan iğreniyorlar. Bir hakim adaletin yerine gelmesinde ve doğru olanın yapılmasında ısrar edince birdenbire sevilmeyen kişi olurdu. Amos'un gününden beri insan doğasının değişmediği düşüncesindeyim. Amos 5. bölüm 11. ayette yoksulu ezdiniz, ondan zorla buğday kopardığınız için yaptığınız yontma taş evlerde oturmayacak, diktiğiniz güzel bağların şarabını içmeyeceksiniz der. Yoksulu ezdiğiniz, ondan zorla buğday kopardığınız için kendilerine Adaletsiz davranılanlar fakirlerdir. Bunu biliyorum çünkü ben de hayatımın bir bölümünü o konumda geçirdim. Yaptığınız yontma taş evlerde oturmayacak, diktiğiniz güzel bağların şarabını içmeyeceksiniz derken, Samiriye'de inşa edilen güzel sarayların günümüzdeki kalıntılarını size hatırlatmak isterim. Bu mesajın verilmesinden kısa bir süre sonra yıkılmışlardı ve 3000 yıldır yıkıntı halindedirler. Amos 5. bölüm 12. ayette çünkü isyanlarınızın çok, günahlarınızın sayısız olduğunu biliyorum. Ey doğru kişiye baskı yapan, rüşvet alan, mahkemede mazlumun hakkını yiyenler der. O zamanki mahkemelerde fakirlere adaletli davranılmazdı. Günümüzde fazla değişen bir şey var mı merak ediyorum. Ölüm cezasının kaldırılmasının nedenlerinden biri olarak zengin insanların her zaman gaz odası ya da asılacağı ipten kurtulabileceği gösterilmiştir. Zengin insanların bunu yapabileceği doğru olduğu halde ben bunun geçerli bir neden olduğunu düşünmüyorum. Suçlu bulunan fakir kişinin ölüm cezasından kurtulma şansı yoktur. Zengin davasını reddedip durabilir ve bu şekilde hapse girmesi uzun bir zamanı alabilir. Hatta birçok durumda hapse dahi girmeyebilir. Bir ulusta adalet uygulanmadığında Tanrı duruma dikkat çeker. Tanrı yeryüzünü yönetme sorumluluğunu insansal hükümetlere teslim etmiştir. Dünyanın ulusları Tanrı'nın düzenidir ve Tanrı onları sorumlu tutar. Başarısızlığa uğradıklarında Tanrı onları çökertir. Tıpkı Roma İmparatorluğu'nun ortadan kaldırıldığı gibi. Amos 5. bölüm 13. ayette bu yüzden susmak düşer akıllı insana. Böyle bir zamanda çünkü zaman kötüdür der. Yani o zaman yaşayan insanlar kendilerine adil davranılmayacağını biliyorlardı ve birçok kişi de susuyordu. Susmak akıllıcaydı çünkü protesto etmeye kalkarsanız bunun hiçbir faydası olmazdı. Bizim yaşadığımız zamanın trajedisi basın özgürlüğünden, din özgürlüğünden, konuşma özgürlüğünden söz edilmesi ama bunların fazla uygulanmamasıdır. Medya bir beyin yıkama aracı oldu. Günümüzde sadece parası olan kişinin sesinin duyulabileceği doğrudur. Bunun sonucu olarak dünyanın her yerinde sessiz bir çoğunluk var. Çünkü seslerinin bir şey ifade etmeyeceğini bilirler. Amos 5. bölüm 14. ayette kötülüğe değil, iyiliğe yönelin ki yaşayasınız. Böylece dediğimiz gibi Rab her şeye egemen Tanrı sizinle olur diyor. Amos 5. bölümde Rab defalarca İsrail'i kendisine dönmeye çağırmaktadır. Amos 5. bölüm 15. ayette kötülükten nefret edin, iyiliği sevin, mahkemede adaleti koruyun. Belki Rab her şeye egemen Tanrı Yusuf'un soyundan sağ kalanlara lütfeder der. Bizim zamanımızda liberal olan ve zengin bir organizasyon tarafından desteklenen bir adam hükümete ihanet edebilir ve her cezadan kurtulabilir. Hatta kahraman dahi ilan edilebilir. Bu arada dürüst bir davayı savunan fakir bir adamın işitilme şansı dahi yoktur. Tanrı kötülükten nefret edin, iyiliği sevin, mahkemede adaleti koruyun demektedir. Belki Rab her şeye egemen Tanrı Yusuf'un kalan soyuna lütfeder. Yani Amos fazla olmasa da yine de sizin için bir umut var demektedir. Şimdi Amos başka bir alana geçip gelecekte olan yargı yani Rabbin günü konusunda uyarılarını iletir. Amos 5. bölüm 16 ve 17. ayetler. Bu yüzden Rab her şeye egemen Tanrı Rab şöyle diyor. Bütün meydanlarda çığlık kopacak. Sokaklarda inim inim inleyecekler. Irgatları yas tutmaya, ağıtçıları feryat etmeye çağıracaklar. Bütün bağlarda çığlık kopacak. Çünkü ben aranızdan geçeceğim. Rab böyle diyor. Ama Tanrı onların tövbe etmeyeceğini biliyordu. Şimdi gelecek olan yargıyı açıkça bildirmektedir. Ölüm herkese dokunacaktır. Hepsi yas tutacaklar.